Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Mutfakta Umut Var projesi Türkiye'de 6 ilde geçici koruma altındaki Suriyelilere ve ev sahibi topluluktan dezavantajlı gruplara gastronomi eğitimiyle iş imkanı sunmayı amaçlıyor. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'deki bakanlıkların desteğiyle hayata geçen projenin ayrıntılarını Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Temsilcisi Nils Grede ile görüşeceğiz. Ve hemen sonrasında yazar Özgür Taburoğlu stüdyo konuğumuz olacak. Yazdığı Vicdan adlı kitabın detaylarını konuşacağız. Vicdan kavramını merhamet ve ahlak kelimeleriyle anlatmak, bu kavramın yüklendiği anlamı tam olarak ifade ediyor mu diye soracağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Kalbimin sultanı, oh, oh, gönlümün baharı. sultanı. Oh, oh, ömrümün fermanı.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuklarımızı stüdyomuza aldık. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Temsilcisi Nils Grede bizlerle birlikte. Sayın Grede hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Vielen Dank.
Sayın Grede'ye tercümanlık etmek üzere bizim Türkiye'nin Sesi Radyosu Almanca masamızdan mütercim arkadaşımız Gültekin Alkoyak da bizlerle birlikte.
Merhaba,
siz de hoş geldiniz.
Hoş
aslında biz Sayın Grede ile yayın öncesi sohbet ettik. Maşallah yani Türkçesi gerçekten çok güzel. 2 yıldır Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla ama o Türkçe'ye o kadar kıymet veriyor ki hani anlatırken çok daha rahat ifade edeyim istedi ve Türkçe yerine kendi dilinde sizlere ulaşacak. Sağ olsun arkadaşımız Gültekin Alkoyak da bize yardımcı olacak. Mutfakta Umut Var. Aslında ismi bile o kadar güzel olan bir proje ki proje nasıl ortaya çıktı ve bugünlere nasıl ulaştı? Bundan sonra nasıl devam edecek? Aslında genel olarak bu konuyu konuşacağız. Hemen o zaman soralım Sayın Grede'ye. Mutfakta Umut Var. Bu proje ismi nasıl ortaya çıktı? Nasıl başladı? Ne zamandan beri gerçekleşiyor?
Evet. Das Projekt, ich übersetze das mit Hoffnung in der Küche. Wann wurde dieses Projekt ins Leben gerufen? Wie lange wird dieses Projekt andauern? Wenn Sie uns dazu etwas erläutern könnten zu diesem Projekt.
Gut. Erstmal freue ich mich sehr, hier im Studio zu sein. Vielen Dank.
David Hitchin.
Die Idee für das Projekt kommt aus meinem vorherigen Job, als ich für das Regenerierungsprogramm in El Salvador gearbeitet habe.
El Salvador'da çalıştığım zaman işte o Birleşmiş Milletler Gıda Programı için çalıştığım zaman bu düşünce oldu, fikir orada doğmuştur bu fikir.
Dort hatten wir ein Programm nicht mit Flüchtlingen, aber mit
orada bir programımız vardı.
Mit El Salvadorianern, die aus den USA zurückgeschickt wurden, die illegale Einwanderer in den USA waren und zurückgeschickt wurden.
Orada bir programımız vardı. İşte El Salvador'un Amerika göç eden yasa yolu dışından göç eden Amerika'ya tekrar El Salvador'a gönderirken sonra öyle bir projemiz vardı.
Und die oft zu nichts zurückkamen, weil sie eben das Land vor Jahren verlassen hatten.
Seneler önce ülkeyi terk ettikleri için hiçbir şeyleri kalmamıştı o ülkede.
Und die Idee war ihnen etwas zu geben, mit dem sie sich ihr eigenes Leben verdienen können.
Bizim düşüncemiz onlara bir şey katıp da bir şey verip de kendi hayatlarını kazanmaları için.
Die Türkei hat vor seit 8 Jahren die größte Flüchtlingsbevölkerung der Welt, die in der Türkei lebt.
Türkiye işte 8 sene önce dünyanın en büyük göç dalgasını yaşamıştır.
Und die Türkei hat diese Flüchtlinge enorm mit einer enormen Gastfreundschaft willkommen geheißen und unterstützt.
Türkiye bu mültecileri olağanüstü bir destekle ve misafirperverliğine karşılamıştır.
Auch unter anderem mit der Hilfe von verschiedenen anderen Ländern, die natürlich auch die Türkei unterstützen.
Başka ülkelerin desteğiyle bunları da yapmıştır Türkiye.
Aber ich glaube, nach 8 Jahren ist es wichtig, dass ich glaube, am Anfang dachte niemand, dass diese Krise so lange dauern würde.
Tabii 8 sene sonra uzun bir zaman, tabii hiç kimse bu krizin bu kadar uzun süreceğini tahmin edememiştir.
Es ist immer wichtiger, wird immer wichtiger, dass wir den Flüchtlingen heute auch helfen, dass sie sich selbst ernähren, dass sie sich selbst das Leben verdienen.
Yani mültecilerin yani kendi kendine hayatta ayakta kalmayı öğretmemiz çok önemli, çok önem arz ediyordur.
Und da wir natürlich auch zur Integration der Flüchtlinge in der Türkei beitragen wollen, ist unser Projekt 50% für Flüchtlinge und 50% für türkische Staatsbürger.
Yani mültecilerin yani topluma kazandırmak için, entegrasyon için yani bu proje %50 mülteciler için, %50'si ise Türkler için yani düşünülmüştür. Evet.
Und wir haben dieses Jahr zusammen mit dem türkischen Roten Halbmond und einer anderen NGO, die sich WALT nennt, eine NGO, die sich WALT nennt.
WALT nennt. Bu sene zaten hem Türkiye, Türk Kızıl Ayna birlikte bir de NGOs. Ja, da bin ich immer ganz dernekler yani şey, sivil toplum WALT. Dernekleri, pardon. Sivil toplum yani şey, bir araya geldik. WALT adlı sivil toplum dernekler.
Einen kleinen Piloten, ein kleines Pilotprojekt in Ankara und Istanbul durchgeführt.
Hem Ankara hem İstanbul'da bir pilot hayata geçirdik.
Das Konzept an die Türkei anzupassen.
Ja, Konzepte Türkiye uyumlu hale getirmek için.
Und nächstes Jahr wollen wir das Projekt in mindestens 7 Städten in der Türkei umsetzen.
Önümüzdeki sene 7 büyük şehirde, 7 şehirde hayata geçirmeyi düşünüyoruz bu projeyi.
2020 yılında.
Önümüzdeki sene.
Für mindestens 600 junge Erwachsene, Türken und
Flüchtlinge. En azından 600 kişilik için tabii hem Türk hem Suriye ve mülteciler için düşünülmüştür bu proje.
Şimdi pilot bir proje başladı aslında bildiğimiz kadarıyla. O pilot projede düşündüklerinizin ne kadarını gerçekleştirebildiniz?
Wir wissen, dass dieses Pilotprojekt umgesetzt worden ist. Wie viel ist von diesem Pilotprojekt bislang umgesetzt worden?
Wir haben jeweils 2 Klassen in Ankara und in Istanbul das Kochen beigebracht.
Hem Ankara'da hem İstanbul'da 2 sınıfta öğrencilere yani aşçılığı öğrettik, yemek pişmeyi öğrettik.
Und danach haben die 120 Teilnehmer sind jetzt im Moment noch dabei ein Praktikum zu absolvieren, also in einem Restaurant oder Hotel als Hilfskoch zu arbeiten.
Halen bu 120 tane öğrencide stajyer olarak hem restoranlarda hem otellerde çalışmak üzere yani yardımcı aşçı olarak yani devam ediyorlar.
Şimdi Salvador'daki sistemi aslında biraz Türkiye'ye uyarladığından bahsetti Sayın Grede. Farklılıklar oldu mu? Benzerlikler neler oldu? Türkiye'ye nasıl bir uyarlama gerçekleştirildi?
Also Sie haben ja dieses Projekt quasi von El Salvador jetzt in der Türkei angepasst, ja, dieses Projekt. Wie viel konnten Sie von dem, was Sie in Salvador jetzt umgesetzt haben, in der Türkei umsetzen?
Ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, die ähnlich sind, aber auch Sachen, die unterschiedlich sind in der Türkei.
Çok sayıda çok benzerlik var ama çok şeyde farklılık vardır. Türkiye'nin El Salvador arasında.
In der Türkei gibt es einen enormen, trotz dass die Wirtschaft im Moment nicht so gut läuft, gibt es einen wachsenden Tourismussektor, der sehr viel Beschäftigung schafft.
Her ne kadar da ekonomi o kadar büyümese de diyor ama yine yani turizm sektörü müthiş böyle istihdam yaratıyor Türkiye'de.
Evet.
So in den ersten 5 Monaten dieses Jahres haben 12 Millionen Ausländer die Türkei als Touristen besucht.
Sadece bu senenin ilk 5 ayında 12 milyon yabancı turist Türkiye ziyaret etmiştir.
Und das ist also eine sehr wichtige Industrie für die Türkei, weil natürlich die türkische Gastfreundschaft in der Welt bekannt ist.
Bu Türkiye için sanayi için çok olağanüstü bir şey ve Türkiye'nin zaten misafirperverliğini dünya biliyor.
Und wenn man mit Arbeitgebern, also Hotelbesitzern oder Restaurantbesitzern spricht, dann hört man oft, dass es ihnen an qualifiziertem Personal fehlt.
Otel sahiplerine, işletmecilerine, restoran sahiplerine görüştüğümüz zaman diyor, bizim duyduklarımız hep böyle kalifiye eleme ihtiyacı olduklarını öğreniyoruz diyor.
Das heißt, es gibt hier sehr viel mehr Potenzial als in El Salvador, wo es keine große Tourismusindustrie gibt, um Leute letztendlich auch wirklich in Lohn und Arbeit zu bringen.
Ja, Türkiye'nin tabii El Salvador'da o kadar turizm sektörü yok. Ama Türkiye'de müthiş potansiyeli var ve El Salvador'da insanlar böyle kendi ayağının üzerine durmaları için imkan sağlamak daha zor. Türkiye'de potansiyel büyük, çok büyük potansiyel sahip Türkiye.
Ein anderer Unterschied ist die Sprachbarriere. In El Salvador hatten wir Spanisch sprechende, die in einem spanisch sprechenden Land gelernt haben und gearbeitet haben, während wir hier hauptsächlich mit syrischen Flüchtlingen und natürlich auch türkischen Staatsbürgern arbeiten, aber für die 50%, die Flüchtlinge sind, für die ist das Türkisch oft noch eine Barriere.
Ja, şimdi bir de dil engelimiz var. Şimdi El Salvador ise orada tek dil İspanyolca konuşuyoruz. Türkiye'de ise dilleri farklıdır. Hem Türkçe konuşuyoruz ve bu mülteciler için Türkçe öğrenmek biraz daha sıkıntılı oluyor.
Evet.
Eine der Sachen, die sicherlich dasselbe ist zwischen den Ländern, ist, dass wir alle mit der Nahrung und mit dem Essen eine große Leidenschaft verbinden. Und dass es unglaublich ist, wie Nahrung und Essen Menschen zusammenbringen kann. Und das sehen wir sowohl in El Salvador als auch hier in der Türkei, dass man denkt, als Koch zu arbeiten ist was ganz Normales, aber es ist auch was ganz Tolles und es ist was viel Leidenschaft und viel Menschlichkeit mit sich bringt.
Yani şimdi iki ülkesinde tabii ki sadece yemekle ibaret değil, aşçılık diyor. Yemek yap pişirmek ya olağanüstü bir şeydir. İnsanları birleştiriyor ve sadece bırakıp da sadece yemek değildir bu. İnsana insan kılıyor ve ayrıca mesela bu iki ülkesinde yani şey farklı olabilir. İki ülkesinde bir kültüre farklı olsa bile yani yemekle yani gıdanla diyor insanları birleştiriyor.
Evet. Und es ist unglaublich zu sehen, wie man jungen Menschen mit so wenig, weil 3 Monate Ausbildung und 3 Monate Praktikum ist recht kurz, wie man mit so wenig so viel Leidenschaft und so viel Eigeninitiative und so viel Kreativität erzeugen
kann. Yani zaman olarak çok ksabir süreç çünkü 3 ay eğitim, 3 ay staj diyor ama bu genç insanlar o süreç içerisinde kendi inisiyatifini kullanıp hem üretkeni ortaya koyuyorlar ve müthiş bir şey heyecan yaşıyorlar.
Hı hı. Şimdi önümde bu tam pilot programın açılımı var. Sevgili dinleyicilerimizle paylaşayım. Öncelikle seçim kriterleri ortaya seriliyor. Hemen sonrasında eğer gerekliyse Türkçe eğitim veriliyor. Şimdi ben bu detayları Sayın Grede'ye yöneltmek istiyorum. Ve sonrasında o sizin az önce bahsettiğiniz mutfak eğitimi ve hemen sonrasında da staj. Şimdi bu program nasıl hazırlandı? İlk seçimle başlayalım. O seçim kriterleri neydi? Neye göre bu kursa katılacak olan elemanlar, ekip seçildi?
Jetzt möchte ich auf das Auswahlkriterium der Teilnehmer zu sprechen kommen. Nach welchen Kriterien werden die Teilnehmer ausgesucht und wie hat sich das gestaltet, dieses Auswahlkriterium?
Das erste Kriterium ist ein ganz einfaches, die müssen mindestens 18 Jahre alt sein und nicht älter als 45.
İlk ve önemli kriterlerin birisi 18 yaşında olup ama 45 yaşına büyük olmayacak katılımcılar.
Sowohl die die Flüchtlinge sind alle wirtschaftlich in einer schwierigen Lage.
Mülteciler ekonomik açıdan çok zor bir durumdalar.
Bei den türkischen Bewerbern achten wir auch darauf, dass es Leute sind, die es bisher nicht geschafft haben, sich im Arbeitsmarkt zu etablieren.
Yani Türk katılımcılar ve müracaat edenler için de yani buna dikkat ediyoruz. Yani iş piyasasında kendisini kanıtlayamayan insanlara ve ayak ve uyduramayan insanlara dikkat ediyoruz.
Zum Beispiel Kinder aus schwierigen Familien, yani, Kindern aus Waisenhäusern.
Yani yetimhaneden, zor ailede şartlarına geçen çocuklara bakıyoruz.
Für die Flüchtlinge ist sind gute Türkischkenntnisse eine Voraussetzung?
Ja, bir mülteciler için iyi Türkçe bilmeleri bir şarttır. Yani dann, önemli bir kriter.
Dann müssen alle bereit sein in einer Umgebung, in der Männer und Frauen zusammen lernen und zusammenarbeiten, auch dann wirklich sich zu arbeiten.
Ja, bir de şunlara alışmaları gerekiyor. Hem bayan hem erkeklerin bir arada çalışmalarına alışmaları gerekiyor.
Denn in Restaurants hat man immer beide Geschlechter. Oft ist es für die Syrerinnen nicht so einfach von ihrer Kultur her, sich das vorzustellen.
Kültür açısından bunu düşünmek biraz zor olur. Özellikle Suriyeli bayanlar için. Çünkü restoranlarda iki cinsiyette çalışıyor. Hem bayan hem erkekler çalışıyor.
Und dann das wichtigste Kriterium.
En önemli kriter.
Diese sind alles die Anfangskriterien, aber dann machen wir Interviews mit den Bewerbern, um die Motivation zu verstehen.
Ardından mülakat yapıyoruz ve katılımcıların, müracaat edenlerin motivasyonunu ölçmek istiyoruz.
Weil die Mittel, die es gibt, um solche Sachen zu machen, sind begrenzt und wir wollen natürlich sicherstellen, dass wir Leute auswählen, die die größten Chancen haben, erfolgreich zu sein und letztendlich nach dem Praktikum auch weiter in diesem Metier zu arbeiten.
Yani tabii ki şimdi motivasyon çok önemlidir. Bir de yani ardından yani bu insanlar seçildikten sonra sadece staj yapıp da değil, yani bu alanda çalışmalar için bizim çok önem arz ediyordur.
Şimdi seçim yapıldı. Anladığımız kadarıyla bir grup hazırlanıyor ve o grubun belli bir kısmı Suriyeli mültecilere ayrılmış durumda. Belli bir kısmı da Türk. Ve Türkiye'de yaşayanlar için de farklı seçim kriterleri var.
Yetimhaneler, zor evet. Aile şartlarına büyüyen yetişen çocuklar
yetişen
için.
Yetişen çocuklar. Motivasyon kelimesini özellikle kullandı Sayın Grede. O motivasyonu bir detaylı olarak anlatmasını rica edebilir miyiz?
Sie haben vor allem dieses Wort Motivation also erwähnt. Könnten Sie uns das vielleicht etwas ausführlicher beschreiben, die Motivation.
In einem Interview kann man recht leicht feststellen, wo die Motivation herkommt. Geht es nur darum, dass man irgendeinen Job haben möchte oder kann man wirklich mit dem Thema Essen, Gastronomie eine Leidenschaft verbinden? Gibt es da eine Verbindung? Kann die Person sich damit identifizieren?
Münakata hemen ortaya çıkıyor. Bir insan gerçekten şimdi iş olarak mı sadece düşünüyor yoksa gerçekten istekli olup olmadı hemen anlaşılıyor zaten. Yani
ich würde sagen Leidenschaft, nicht nur, ne? Ich weiß nicht mehr Leidenschaft auf
Passion, Passion. Das ist, yani istek, arzu, çok büyük bir arzu olup olmadı zaten bir o anda hemen kendisini gösteriyor, belli ediyor.
Wir bilden keine Mechaniker aus.
Biz teknisyen ve mekanik alan insan yetiştirmiyoruz diyor.
Es gibt Leute, die würden sagen, ja, ich werde Mechaniker, ich werde Hilfskoch, aber die wollen wir nicht.
Ya insanlar vardı, ben işte mekanik ve teknisyen olmak istiyorum ve aşçı olmak istiyorum diyor. Biz bunları istemiyoruz diyor.
Wir wollen Leute, die sich mit dem Thema Gastronomie identifizieren können, die eben eine Leidenschaft dafür haben.
Ja, tutkusu olan ve bu gastronomiyle ilgisi kendisi özdeşleştiren insanlar istiyoruz, arıyoruz biz.
Weil letztendlich geben wir ihnen nur einen kleinen, eine kleine Hilfe, 3 Monate Training und 3 Monate Praktikum. Letztendlich hängt es von ihnen ab, was sie daraus machen, ja, für den Rest ihres Lebens.
Ja, biz sadece kısa bir 3 aylık bir eğitim veriyor, 3 aylık bir staj kendileri tanıyoruz ve kendi ellerine hayatta ne yapacakları sonra kendilerine bağlıdır bu. Evet. Ne yapacakları?
Bu seçim kriterlerinden sonra peki başvurular nasıl alınmıştı pilot uygulama için? Bundan sonraki şehirler için başvurular alındı mı? Devam ediyor mu? Şu an hala başvurmak isteyenler katılabilir mi?
Können Sie, also jetzt geht es ja um die Städte, wo man sich auch bewerben kann. Ja. Also haben die Bewerbung jetzt für die Städte, wo dieses Projekt auch umgesetzt werden soll, auch schon begonnen oder kann man sich, geht es noch?
Die Bewerbungen sind im Moment finden statt und ich glaube, bis morgen sind die Bewerbungen noch offen. Und zwar die Städte sind...
Stichtag morgen, ja.
Morgen ist der Tag, wo wir das System schließen. Mhm. Aber gerade auf der türkischen Seite, wir haben immer sehr viel mehr Bewerber auf der Flüchtlingsseite. Das ist verständlich, weil es denen eben insgesamt sehr viel schlechter geht. Und gerade von türkischen Bewerbern könnten wir noch mehr gebrauchen. Die Städte sind... Bitteschön.
Tabii ki yarına kadar bu müracaatlar işte devam ediyor. Yani son günümüz diyor.
O zaman güzel bir zamanım olmuş tam da programımız aracılığıyla.
Doğal olarak tabii ki mültecilerin yani başvuru sayısı Türklere nazaran daha yüksektir diyor. Tabii ki isteriz ki Türklerine yani bu şekilde başvurmaları arz ederiz.
Und die Städte sind İstanbul, Ankara, İzmir, Kilis, Urfa, Mardin und Adana.
Bu sayede 7 şehirlerde bu projenin
hayatında. 7 Städte zunächst einmal. Wir wollen natürlich später im Folgejahr in sehr viel mehr Städte gehen und auch wahrscheinlich in verwandte Berufe. Also man braucht nicht nur Köche, man braucht auch Oberkellner, man braucht auch in Hotels Rezeptionisten, Leute, die die Zimmer sauber machen, Bellboys und so weiter. Da gibt es viele Berufe, die mit Tourismus und Gastronomie zusammenhängen, wo wir später das Programm ausdehnen möchten.
Ja, bu tabii ki önümüzdeki sene bu projeyi genişletmeyi düşünüyoruz. Yani sadece bu aşçılıktan ibaret değil. Aşçının yanı sıra da tabii ki garsona ihtiyaç vardır. O da temizlikçisi olsun. Tüm gastronomiyle ilgili olan ihtiyacımız, personel ihtiyacımız var.
Bir yani restoranda ihtiyaç
tabii,
duyulan
tabii sadece komisi gerekiyor, bulaşıkhaneti çalıştırmak evet. üzere sadece yani ve bu projeyi bu mesleğe yakın olan şeyleri de yani genişletmeyi düşünüyoruz. Yani başka branşlara genişletmeyi düşünüyoruz. Sadece bu 7 şehirine kalmayacak. Önümüzdeki sene birkaç tane şehirde bunu genişletmeyi düşünüyoruz bu projeyi. Hı
hı. Peki bu şehirlerin seçilmesinin özel bir nedeni var mı? Neden bu 7 şehir seçildi?
Yalnız baştan...
Sayın Gül'ü de anlıyor efendim benim dediğimi ama yine de.
Wir wollen natürlich auch in weitere Städte das Programm noch expandieren.
Tabii doğal olarak tabii genişleteceğiz bu projeyi.
Wir mussten nur irgendwo anfangen.
Bir yerde bir başlangıç yapmamız gerekiyordu.
Die Kriterien waren einerseits, wo gibt es große Bevölkerung von Flüchtlingen?
Nerede mültecinin yoğun olduğu şehirlerde ilk olarak ona baktık.
Evet. Und wo gibt es auch eine realistische Chance auf Arbeitsplätze?
Ve gerçekçi olmak lazım. Nerede real bir şans tanıdığı veya iş piyasası için bu insanlar için.
Und das ist natürlich das sind Kriterien, die sich oft widersprechen.
Aslında biraz tezattır bu kriterler diyor.
Ich sag mal, in İstanbul, in İzmir, in Ankara gibt es viele Arbeitsplätze. Und auch reichlich Flüchtlinge.
Çok sayıda İstanbul, Ankara, İzmir'de çok sayıda mülteciler bulunuyor ve
aber in Kilis und Urfa gibt es unendlich viele Flüchtlinge und sehr wenig Arbeitsplätze. Das heißt,
sahası var. Kilis ve Urfa'da çok mülteci var ama iş imkanları yok hemen
evet, sayıda. Aslında o entegrasyonu sağlamak için gerçekten özel olarak seçilmiş. Tekrar sayayım dinleyicilerimize. Adana, İzmir, Kilis, Mardin, Şanlıurfa. Bundan sonraki ihtiyaç duyulan şehirlerimiz. Ankara ve İstanbul'da zaten. Şu anda pilot uygulama Ankara, İstanbul'da başladı ve sonlandı. 2020'de de yeni sistem devam ediyor ama stajları devam ediyor galiba. Öyle anladım.
So ist das verstanden. Die Praktika halten ja noch an, nicht? Die dauern noch an.
Die gehen bis Ende Dezember vom Piloten Ankara und Istanbul und im Januar fangen wir dann die neuen Kurse an in den 7 Städten.
Önümüzdeki sene bu 7 ilde yani kurslara yeniden başlanacak diyor. Ankara, İstanbul'da bu Aralık sonuna kadar sona eriyor, bitiyor yani.
Und was vielleicht noch wichtig ist für den Erfolg des Projektes, ist, dass ich unseren Projektpartnern danke.
Başarılı olmak için tabii proje ortaklarına teşekkür ediyorum.
in den verschiedenen, wir arbeiten natürlich mit den verschiedenen Gemeinden, mit den Bürgermeistern, mit den Gouverneuren zusammen. Aber vor allen Dingen auch mit dem Erziehungsministerium und mit İşkur.
İşkur'la birlikte ve de Eğitim Bakanlığı'la birlikte çalışıyoruz.
Das Erziehungsministerium stellt uns zur Verfügung die Schulen.
Eğitim Bakanlığı bizlere okullar tahsis ediyorlar.
Die Meslek-Eğitim-Liseleri. Aber nach 17 Uhr, wenn sie nicht mehr gebraucht werden für die Gymnasiasten.
Kendi öğrenci 17'den sonra ihtiyaç olmadıktan bizlere o şeyi ihtisal ediyorlar.
Und auch die Lehrer.
Ve öğretmenleri tabii.
Und İşkur hilft uns bei der Identifikation der Arbeitsplätze und stellt die Arbeitsverträge aus.
İşkur da iş sözleşmesi için bizim için yardımcı oluyor İşkur.
Wir arbeiten auch mit verschiedenen sehr bekannten türkischen Chefs zusammen, also türkischen Starköchen.
Böyle çok tanınmış ünlü yani aşçılarla birlikte çalışıyoruz.
Zum Beispiel Ebru Chef aus Mardin, Yalçın Chef aus İstanbul.
Yalçın Chef, Ebru Chef aus Mardin'den, İstanbul'dan.
Und das und natürlich auch mit dem Privatsektor, weil die Restaurants und die Hotels, die letztendlich diese Praktikanten einstellen.
Ja, tabii ki özellikle özel sektörle birlikte çalışıyor çünkü sonuç olarak bunlar
yani onlar tabii.
Also der Erfolg des Projektes, wenn wir erfolgreich sind, dann müssen wir es schaffen, diese Partner alle zusammenzubringen und zusammenzuhalten.
Yani şimdi başarılı olmak için tabii bu ortakları bir araya getirmemiz gerekiyor tabii, ve tutmak tabii. Gerekiyor bu ortakları, sürdürmek gerekiyor.
Evet, şimdi bu proje devam edecek ve bu projeye katılanlar da sonrasında staj döneminden sonra tabii ki onlar da yaşamlarına tam da aslında gastronomi alanında devam edecekler. Tabii çok çok güzel, harika hazırlanmış bir proje ama işin bir de maddi ayağı var. Şimdi Birleşmiş Milletler tam da bu noktada o maddi imkanları nasıl sağlıyor, finansman nasıl sağlanıyor aslında onu da öğrenebiliriz Sayın Grede'den.
Sie konnten ja Ihren Ausführungen jetzt folgen. Also wie wird das ganze Projekt jetzt auch finanziert? Das ist natürlich ein tolles, gutes Projekt. Und wie wird das also finanziell gestemmt, dieses Projekt?
Den Piloten bisher haben wir mit Mitteln von Korea
finanziert.
Und wir sind sehr dankbar. Sie wissen sicherlich, dass viele Projekte in der Türkei, die mit Flüchtlingen zu tun haben, aus türkischen Mitteln finanziert werden, aber viele Projekte auch von europäischen Mitteln unterstützt werden.
Tabii ki bu proje Kore tarafından finanse ediliyor da onlara da müteşekkir kalıyoruz. Tabii çok sayıda projeler Türkiye tarafından, çok sayıda ama projeler Avrupa Birliği'nin finanse ediliyor.
Was weniger bekannt ist, dass auch viele andere Länder die Türkei unterstützen, weil natürlich in der ganzen Welt man die Türkei bewundert dafür, was sie geleistet hat, dass man eben 4 Millionen Flüchtlinge beherbergt.
Yani tabii çok da bilinmeyen ülkelerle Türkiye'yi destek ediyor. Gerçek var ki olağanüstü bir iş başarmıştı. Türkiye yaklaşık 4 milyon mülteci kendi ülkesine barındırıyor.
Als wäre Ernährungsprogramm in diesem Falle ist es Korea. Wir werden nächstes Jahr auch norwegische Mittel haben aus Norwegen.
Bu sene Kore imkanları kullanıyoruz ama önümüzdeki sene Norveç imkanları, maddi imkanları kullanacağız.
Und Korea hat auch sich bereit erklärt, ein weiteres Jahr zu finanzieren?
Ja. Kore'yi kabul etti. Bir sene daha bu projeye desteklemeye hazır olduğunuz kendisi sinyalını vermiştir.
In einem anderen Projekt haben wir auch Mittel von Japan.
Başka bir projede Japonya'dan imkanlar sanırım.
Es sind ganz viele, die da an dieser enormen Herausforderung mitarbeiten.
Çok sayıda böyle ülkeler vardır bu projeyi devam etmesi için.
Dass man diesen 4 Millionen Flüchtlingen ermöglicht, hier in der Türkei friedlich und gesund zu leben.
Yani sağlık ve barışçıl için, yaşamak için 4 milyon mülteci için çok sayıda destekleyicisi vardır.
Evet, bu anlamda gerçekten hani Türkiye'ye bu kadar çok destek vermeyi arzuyla karşıladıkları bizi de çok mutlu etti. Hem tabii ki mültecilerimiz adına mutlu olduk. Neden diye soralım. Hani neden bu kadar Türkiye'ye sevgi besliyorlar? Belki o bizim misafirperverliğimiz onların nezdinde çok kıymetli bir noktada olsa gerek.
Okay, diese Türkei, diese Liebe, die
Gastfreundschaft.
Ja, die Gastfreundschaft. Wo rührt das her? Ja.
Ich glaube, das wissen Sie sicherlich besser als ich, aber ich glaube, die Türkei ist weit bekannt. Ich als Kind wurde mir erzählt von der Gastfreundschaft der Türken, die sprichwörtlich ist sozusagen.
Yani artık atasözlerine neredeyse gelmiş bu Türk misafir, ben çocukluk yaşından beri bunu biliyordum diyor.
Als ich noch in Deutschland lebte.
Almanya'da yaşadım sürede.
Also ich glaube, das ist einfach Teil des türkischen Charakters.
Bu Türk karakterin bir parçasıdır sanırım.
Aber 8 Jahre ist eine lange Zeit und es ist wichtig, dass die internationale Gemeinschaft die Türkei immer mehr unterstützt.
8 sene uzun bir süreçleri tabii ki şu anda bu uluslararası cemaatin Türkiye'ye tabii ki yardım etmesi gerekiyor.
Und vor allen Dingen, dass wir auch den Flüchtlingen ermöglichen, zur türkischen Gesellschaft beizutragen, also etwas zurückzugeben.
Yani bu mültecilerin Türk toplumuna bir şeylerin geri vermesine ve katkıda bulunması gerekiyor tabii ki.
Evet, amaç aslında yalnızca mülteciler nezdinde bakmak değil, Türkiye'nin de onlardan alacağı çok şey olduğunu hissediyor olmak galiba. Projede tam da aslında bu noktaya temas ediyor.
Das Projekt zielt ja darauf, aber auch was von den Flüchtlingen zurückzubekommen, nicht nur zu geben, sondern auch zurückzubekommen.
Dass man die Flüchtlinge auch als Chance sieht.
Yani bir şans olarak görmek gerekiyor mültecilere.
Evet.
Genau, dass sie eben auch dazu beitragen können, die Türkei größer, stärker, schöner zu machen.
Türkiye daha güzel, daha güçlü, daha büyük yapmak için katkıda bulunmaları.
Und wirklich, dass die Türkei ein Beispiel dafür ist heutzutage, wie man eigentlich mit Flüchtlingen umgehen sollte in der Welt.
Türkiye bir teşkil, bir örnek teşkil ediyor mültecilere nasıl davranacağını.
Viele andere Länder, man sagt auf Deutsch, könnten sich davon eine Scheibe abschneiden.
Bir deyim konu, aslında bir örnek. Yani şimdi moda mod çevirmeyelim. Yani gerçekten Türkiye'nin yaptığı iş olağanüstü bir iştir. Çünkü gerçekten diğer ülkeler yani örnek alması gerekiyor Türkiye'yi.
Und je länger diese Krise dauert, und das weiß natürlich keiner von uns, desto wichtiger ist es, dass diese Unterstützung weitergeht.
Bu krizin daha ne kadar süreceğini hiç kimse kestiremez diyor. Onun için de bu desteğin devam etmesi çok önemli.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Grede'ye programımıza katıldığı için ve verdiği bilgiler için. Ama tabii daha da önemli olan bu Mutfakta Umut Var projesinde emeği geçen herkes. Biz Sayın Grede'ye kendi nezdinde teşekkür ediyoruz ve lütfen bu projede çalışan herkese de sevgi ve selamlarımızı da iletmesini rica ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ederim.
Türkçe ile de kapattık. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, tercümanımız, tercümanımız Gültekin Alko'ya da çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızda olduğu ve Sayın Grede'ye tercüme anlamında yardımcı olduğu için. Mutfakta Umut Var projesi Türkiye'de 6 ilde geçici koruma altındaki Suriyelilere ve ev sahibi topluluktan dezavantajlı gruplara gastronomi eğitimiyle iş imkanı sunmayı amaçlayan bir program. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'deki pek çok kurumun desteğiyle hayata geçen bir proje. Biz de projenin detaylarını Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü temsilcisi Nils Grede ile konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Tabiatıma aykırıyken yüreğime vurdu fırtına. Senelerdir tanıyormuşum gibi gözleri nasıl aşina. Zora gelmez beklemezdim, hizaya geldim sayende. Hadi bahset herkes sen gibi mi geldin gezegende. Bana etsin mahvetsin kasırgasında. Kar ayazı bakışları korkmadı kalbimi yanına sokup. Ya çok da severdim yazları, içime gömdü buzları. Bu afeti fırtına kasıp da kavurdu. Üstüme saldı kışları. Üstüme saldı kışları, kar ayı.
afeti fırtına kasıtlar kavurdu.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Özgür Taburoğlu bizlerle birlikte. Sayın Taburoğlu, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Özgür Taburoğlu'nun yeni kitabı çıktı. 20 günlük, daha çok yeni, öyle evet, değil mi? Evet. Hayırlı uğurlu olsun. İsmi Vicdan. Aslında o vicdan dediğimizde hani çok basit bir sözcükmüş gibi çoğu zaman kullanırız. Ama işte bakayım hemen kaç sayfa olduğuna bakacağım müsaadenizle. Yaklaşık 400 sayfalık bir kitaba sığmış evet. Vicdan. Belki o 400 sayfa değil, daha nice sayfalar dolusu konuşulacak bir kitap. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Ne zamandan beri bu kitap üzerinde çalışıyorsunuz?
Benim evi sanırım 3 yıl kadar önce böyle bir hazırlıklarına başlamış olabilirim. Öyle böyle bazı kavramlar böyle benim elimden tutuyorlar. Böyle birkaç yıl beni dolaştırıyorlar. İşte bazı yazarlarla tanıştırıyorlar, düşünürlerle. Onların izini sürüyorum o süre boyunca. Sonunda şey oluyor, yani elimi bıraktıkları zaman kitap bitmiş oluyor. Hani
bitme, güzel bir tanımlama tabii, yazarın dilinden evet. Elimden tutuyorlar dedi. Evet, yani. Neden peki mesela vicdan kavramı elinizden tuttu sizin? Neden öyle hissettiniz?
Ya geçen de düşündüm, hani ben yani diğer çalışmalarımın genelde bir başladığı hani o anı tarif edebiliyorum ama vicdanla ilgili sanırım şey olabilir. Mesela vicdanı sızlamak diye bir cümle vardır, bir deyiş vardır.
Hiç mi vicdanın sızlamadı
evet.
Değil mi?
Böyle bir, herhalde orada bende bir şey yaratmış olabilir. Bu ne demek olabilir? Çok gündelik bir kullanım. Ama aynı zamanda çok derin bir anlamı evet. Var. Ve kitap boyunca da bu tür yüklemler, örneğin sızlamak gibi, titremek gibi, titreşmek gibi yüklemlerin peşine düştüm. Bunlar hepsi vicdanla ilgili olduğunu fark ettim bir süre sonra. Sanırım o ilk bazen çok genel, çok gündelik telaffuzlar bizim kör noktamızda kalıyorlar. Aslında bir bilgeliği belki de işaret ediyorlar ama biz onları öylesine kullanıp biraz da anlamını çok da düşünmeden kullanarak zaten gündelik kullanım öyle bir şey.
Evet. Hani öyle sözlüğe baktığımızda vicdan dediğimizde değil mi bir cümleyle anlatılan evet. Bir sözcük ama az önce söylediğim gibi 400 sayfalık bir kitaba dönüşmüş.
Evet, öyle bir hatırlarsınız, bir nazar üzerine de benim bir çalışmam vardı.
Evet.
O da nazar da örneğin çok gündelik dilde çok sık kullandığımız, başvurduğumuz bir...
Tahtaya vururuz, aman nazar evet. Değmesin.
Orada da öyle bir şey olmuştu ama sonradan o nazarın ne kadar derin olduğunu, ne kadar... peşine düşüldüğü zaman ne kadar kendini açtığını bize gösterdi. Bu da öyle bir kavram halini aldı bizim için.
Evet, bir de kitabın kapağında vicdan sözcüğünün altında kendi olma biçimleri evet. Deniyor. Bu ne demek?
Vicdanın her zaman böyle bir kendi olma ısrarıyla, gayretiyle bağlantılı olduğunu fark ettim. Hani bilirsiniz, bazen hani tanıdığımız bir insan kendisi gibi davranmadığı zaman böyle şey yaparız, böyle sarsarız.
Kendin gibi ol.
Kendin gibi, biraz kendine, kendin gibi davran.
Kendine gel deriz,
kendine
değil
gel
mi?
Deriz. O kendine gel derken onu hatta böyle iki omzundan tutar sallarız böyle.
Bir sarsarız.
Sarsarız yani. Titre ve kendine gel gibi bir şey de vardır, deyiş de vardır. Bunların hepsini ben vicdani, bir kişinin, bir varlığın, bir topluluğun artık... Neyden bahsediyorsak kendisini yitirdiği anda ona bir sen kendin gibi davranmıyorsun, çok farklı bir şeye dönüştün, o kendi vicdanınla bağ kur gibi bir tembih içerdiğini düşünüyorum. Yani işte vicdan, yani bir vicdana, yani bir varlığı kendi vicdanına tekrar çağırmak ona şey demekle anlamdaş bence, kendin gibi ol. Örneğin şey deriz örneğin. Herhangi bir arkadaşımız için. Bu aralar hiç kendin gibi davranmıyorsun deriz. İşte biraz titre ve kendine gel gibi bir cümle kurarız belki peşinden. Bütün bunlar böyle vicdanla ilgili şeyler, böyle bir sezgisel tarafları olduğunu düşündüm. Bunlar hepsi yüklemler zaten. Titremek, işte sızlamak. İşte vicdanım incindi deriz örneğin. İncinmek. Çok şey, basit yüklemler bunlar.
Evet, şöyle bir yandan değerli konuğum konuşurken ben de kitabın içindekiler bölümüne şöyle göz atmaya çalıştım. Az önce ifade ettiğiniz gibi temel yüklemlerle başlıyor kitabımız. Sonra vicdan ve kendilik diye devam ediyor. İntikamı alınmamış hınçlar, iyi ve kötü vicdan. Tabii vicdan dediğimizde her zaman iyi kavramı peşi sıra gelmiyor. Evet, ne yazık ki kötü kavramı da peşi sıra geliyor. O iyi ve kötüyü nasıl ayırt edecek vicdan? Evet. Nasıl yakalayacak iyiyi, doğruyu?
Evet evet, şey, örneğin kara vicdanlı diye bir şey vardır. Yine deyiş vardır.
Evet.
Yani vicdanın aynı zamanda yani vicdan sahibi birisinin her zaman iyi bir şey yapmayacağını işaret eder bize. Aynı zamanda kötü davranışlar, yani şimdi demin dedik ya, kendisi gibi davranan bir varlık her zaman iyi bir şey yapmayabilir. Ya da bana göre iyi bir şey icra etmeyebilir. Orada işte kara vicdanın da işaret ettiği gibi zaten vicdanı bizim etikten, ahlaktan, hukuktan, yasadan, onları temellendiren bir kavram gibi burada yerleştiriyoruz. Ayırt eden de bu. Her zaman doğru, iyi ve güzeli işaret etmiyor vicdan. Bizim tam anladığımızın tersini işaret edebiliyor bazen. Biraz vicdanın merhamete dönüşmüş hali, hep iyi olarak kavradığımız bir duygu halini alıyor. Ama vicdan genel olarak bize en temelde şunu söylüyor. Yani vicdanın sesini duymak diye bir deyiş vardır yine. Vicdanın sesini duyduğumuz anda bu bize şöyle şunu söyler. Burada bir başkası var. Burada bir başkası var ve ben onun için bir şeyler yapmalıyım. Onun sorumluluğuna sahip olmalıyım. Yani o vicdanın sesi bize bir başkası için sorumlu olmalısın gibi bir telkinle gelir. Örneğin az önce işte programda işte Suriyeli mülteciler için girişimde bulunan bir beyefendi vardı.
Evet.
Tabii bu bir kurumsal ağın içerisinde bir şeyler yapıyorlar ama aynı zamanda vicdanın sesini duymuş bir insan o. Ve bir başkası için Gaziantep'te örneğin şu anda bir girişim içerisinde. Ve orada koşulsuz insanlar için bir şey yapma gayreti içerisinde işte bazı fonlar bulmuş. Güney Kore'den fon bulmuş. Bunlar hani vicdanın sesini duymuş, işte kendisini Gaziantep'te bulmuş. Böyle bu tür şeyler. Yani biz vicdanımızın sesini duyduğumuz, dinlediğimiz zaman kendimizi hiç ummadığımız yerlerde bulabiliriz. Çünkü o bize şurada bir başkası var. O başkası benim hayatımda yeri yok. Ama ben ona nasıl yer açabilirim gibi bir soruyu canlandırır içimizde.
Ya aslında kendimizden çok başkasını düşünme duygusunu mu bize söyler vicdan?
Tabii şimdi kitap boyunca aslında bu bağlantıyı görüyorsunuz. Yani kendi olmakla başkasının duymak, başkası için, başkasına dair bir sorumluluk duymanın her zaman nasıl bağdaşık olduğunu garip bir şekilde bulguladım ben. Yani kendi başımıza kendimiz olamıyoruz. Orada hep bir başkasına dönük bir bağ lazım. Bir bağlantı içerisinde kendi olmak. Örneğin kişisel gelişim kitapları vardır bilirsiniz. O kitaplarda kendi olmak bizim kendimizin başarabileceği bir şey gibi tarifine kavuşur her zaman. Yani
farkındalıkla genelde özdeşleştirilir.
Evet. Ama bizim kendi gayretimiz adeta başkalarını da hayatımızda yavaş yavaş çıkararak biraz yalnızlaşmayı, kendimize yetmeyi de telkin eden öğretilerdir. Oysa ki kendilik, işte burada izini sürdüğümüz belki 30-40 tane yazar ve düşünür, her zaman özünde bize şunu söylüyor. Bir varlığın kendisi olması için bir toplumun bile, toplum da bir bireydir bence. Bir toplumun da kendisi gibi olması için her zaman bir başkasını tanıması, onunla bir bağ içerisinde kendini tanımlaması gerekir. İşte örneğin Türkiye toplumunun kendisi gibi davranabilmesi için Suriyeli mültecileri tanıması, onların sorumluluğunu alması gerektiği gibi. Bu bir vicdanlı bir davranış. Çünkü o bir başkası ve biz ona kayıtsız kalarak kendimiz gibi olamayız. Yani o bir vicdansız davranış olur. Yani bizim kendimize yakışmayan, kendimiz gibi olmadığımız bir davranış halini alır. biraz o bağların peşine düştüm.
Evet ve farklı yazarlardan da yararlandınız. O yazarları neye göre tercih ettiniz? Hani onların vicdan algısı mı sizi cezbetti?
Evet. Tabii bu yani bu genelde başvurduğum, okuduğum yazarlar şey sorusu çok önem veriyorlar. Nasıl birey oluruz? Bireyleşmek. Bireyleşmekle kendi olmak arasında çok yakın bir bağ olduğunu düşünüyorum. Hepsinin böyle bir birey tanımı var, bir kendilik tanımı var. Örneğin Montaigne, Denemeler diye bir kitap var. Hepimiz okumuşuzdur.
İlkokul, ortaokul çağlarımızda da.
Ben onu yeni okudum örneğin. Onu böyle kendi olmak sorusunu ilk kez soran bir metin olarak ele aldım. Ve Montaigne ne kadar kendisini evine, onun bir şatosu var, çok zengin, kendisini kapatmak isterse, dışarıdaki sesleri duymamaya çabalarsa, o kadar kendi olmaktan uzaklaştığını, fark ettiğini görüyoruz. O hep böyle, ne kadar ki kişi kendini bir yere kapatarak, yani sanki kendimiz böyle başkalarından yalıtılmış,
soyutlaştırılmış,
soyut bir varlıkmış, evet, gibi düşündüğümüz anda onun imkansız olduğunu hep bize anlatıyor. Yani belki de ilk kişisel gelişim kitabıdır bence, Montaigne'in Denemeler adlı kitabı. İşte vicdana dönük soru her zaman sizi bir başkasıyla yüz yüze getiriyor. Ben onu fark ettim. Örneğin Oğuz Atay'ın Tutunamayan romanlarını bir kere daha okudum. O romanda örneğin Turgut ve Selim arasında bir dinamik vardır, bilirsiniz. İşte Selim intihar etmiştir. Turgut çok böyle orta sınıf bir hayatı vardır. Selim'in intihar üzerine önüne düşen bir mektupla vicdani bir ses duyar. Ve daha sonra o vicdani ses ona şunu yapar. İşinden uzaklaşır, eşinden uzaklaşır. Hatta çocuklarına bile yabancılaşır. Yani bir başkasının sesini duymak, dediğim gibi, bizi kendi rahat, konforlu hayatımızdan uzaklaştırabilir. Oysa biz ahlakta, etikte, hatta yasalarda,
merhamette,
kurumsal düzen, merhamette hep kendi rahatımız, kendi dairemiz içerisinde kalırız. Bizi o daireden dışarı çıkartacak bir
yol ararız.
Yani ahlaklı olmak çok farklı bir şey vicdanlı olmaya göre. Onu fark ettim.
Evet, müsaadenizle kitabın arka kapağındaki şu ilk paragrafı dinleyicilerimizle paylaşayım süremizin sonlarına doğru. Şöyle yazmış Özgür Taburoğlu kitabının arka kapağının ilk paragrafı. Vicdan genellikle merhamet, etik veya ahlak sözcükleriyle beraber dile getirilir. Ama onların yetersizliğini, sınırlarını da işaretler. Vicdanı sızlatan olay, sözün bittiği yerde akıl almaz, insanlığa sığmayan, kan donduran karşılaşmaların sonucudur. Bu sırada etik, ahlak, yasa veya kurumlar hükümsüz kaldığından onları birleştiren adaletin kırılmasına yönelik güçlü bir ses işitiriz. Tam da az önce Sayın Taburoğlu'nun anlattığı. Sayın Taburoğlu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Son birkaç cümleyle kitabın kapağındaki bu resmi de kısaca tasvir etmenizi rica edebilir miyim dinleyicilerimize? Evet.
Ya, kitap kapakları, tabii ben çalıştığım yayın eviyle çok iyi bir işbirliğim var. Bunların ortaya çıkma sürecinde önüme tabii bazı görseller düşüyor. Ve gayri ihtiyari bazılarının anlattığım şeye uygun olduğunu fark ediyorum. Bu metin, bu resim, işte bir Spinoza'yı görüyorsunuz sol tarafta. Spinoza çok önemli düşünürlerden birisi, metin içinde değerlendirdiğimiz. Karşısında da ona sanki seslenen çok başka varlıklar, insanlar.
Az önce başkası dediğimizin sanıyorum resme yansımış.
Evet, onların sesini sanki duyuyormuş gibi geldi bana.
Evet. Çok anlamlı gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu teşekkür kitabı okurlarınıza ulaştırdınız ve biz de bu vesileyle dinleyicilerimize iletme şansını tanıdığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Özgür Taburoğlu Vicdan Kendi Olma Biçimleri kitabı 20 günlük daha yeni çıktı Doğu Batı Yayınları'ndan. Eğer edinip okumak isterseniz o vicdan muhasebesini belki sizler de yapmaya şimdiden, tam da kitabı ilk sayfasından itibaren başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
Hayatın Sesleri'nin böylelikle sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugünlük şimdilik bu kadar diyoruz ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.